XO Parfümleri'nin sunduğu Mitolojik İnciler başlıyor. Merhaba mitolojiye gönül veren kültürlü insanlar. Bu bölümde daha önce konuşmadığımız bir Yunan tanrısıyla karşınızdayım. Proteus, namı diğer denizin yaşlı adamı. Umarım şimdi, hani deniz tanrısı Poseidon'du, Proteus da nereden çıktı demiyorsunuzdur. Çünkü beni bir süredir dinliyorsanız mitolojilerde bir kavrama tek bir tanrı düşmediğini, birçok mitolojide birden çok güneş tanrısı, deniz tanrısı, birkaç tane bahar tanrısı olduğunu biliyorsunuzdur. Peki neden birden çok deniz tanrısı var konusuna kısaca değinecek olursak, bunun başta sebeplerinden biri denizin Yunan kültüründe çok önemli olması. Ticaret, ulaşım, kültür, balıkçılık gibi birçok alanda denizin insanlara sunduğu çok şey olduğu için Yunan kültüründe yeri büyük. Dolayısıyla tanrısı da çok. İnsanlar bir tanrıyı yeterli görmemişler. Denizin değişken doğasından dolayı insanlar denizi sevdikleri kadar ondan korkmuşlar da. Çünkü fırtına da olabiliyor, birdenbire gemileri de batabiliyor. Bu yüzden deniz tanrıları genelde çok kibar, kırılgan tipler olmazlar. Kalıplı ve biraz sert mizaçlı tanrılar olurlar. Belki de denizcilerin, balıkçıların genel algısından kaynaklı bir yansımadır bu. Sizin beyaz üniformalarıyla gördüğünüz muntazam kibar denizcileri kastetmiyorum tabii. Neyse, denizin değişken yapısı dedik. Bir sürü de deniz var tabii. Hepsinin de değişik özellikleri var. Kiminin suyu çok tuzlu, kiminin değil. Kimi çok sığ, kimi çok derin, kimi çok sakin, kimi aşırı dalgalı. Bu yüzden de birden çok deniz tanrısının olduğunu düşünmeleri anlaşılır aslında. Yalnız Proteus, Poseidon'dan daha üstün bir deniz tanrısı değil, onu not edelim. Bazı kaynaklar onun Poseidon'un oğlu olduğunu savunur hatta. Proteus en çok geleceği görme ve şekil değiştirme kabiliyetleriyle bilinir. Zaten bu şekil değiştirme yeteneği de denizin değişken ve öngörülmesi zor doğasına bir gönderme. Proteus istediği şekle girebildiği için bir bilgi elde etmeyi amaçladığında kılıktan kılığa girerek bunu başarır. Veya bir şeyden kaçmak istediğinde yine kılıktan kılığa girdiği için onu yakalamanız, fark etmeniz çok zordur. Bu yönleriyle kaçamak ve gizemli bir tanrı diyebiliriz onun için. İngilizce'de değişken anlamına gelen protein kelimesi Proteus'tan gelir. Proteus'un Mısır'ın Faros adasında yaşadığı da söylenir. Girit ve Rodos arasındaki Karpatos adasında yaşadığı da. Azra Erhat Mısır'da yaşadığını savunur bu arada. Bir Yunan tanrısının Mısır'da Nil Nehri civarında yaşaması garip geliyor kulağa, değil mi? Mısır ve Yunan kültürlerinin etkileşim içinde olduğu, hatta birbirlerinden bazı tanrıları aldıklarını düşününce anlaşılabilir. Ama yine de bir Yunan adası olan Karpatos'ta yaşıyor olması daha doğal olabilirdi gibi geliyor kulağa. Bir de mesela milattan önce 600'lü yıllarda yaşamış, ismini şimdi kesin yanlış telaffuz edeceğim, Stesihorus gibi, Kalimakos gibi şairlerin şiirlerine baktığımızda Protea'nın aslında Mısır'ı yöneten bir Mısır kralı veya tanrısı olduğunu, hatta Paris Helen'i kaçırmak istediğinde Protea'nın Helen'i Mısır'da tutup onun sahte bir benzerini Paris'te Troya'ya gönderdiğini, yani bir Yunan tanrısıyla bir işbirliği yapan bir Mısır kralı ya da Mısır tanrısı gibi görüyoruz bu mitlerde. Yine Mısır-Yunan etkileşimi. Zaten dikkat ederseniz Helen Paris'te kaçmak istediğinde demedim, Paris Helen'i kaçırmak istediğinde dedim. Çünkü bu şairlerin versiyonlarında Helen kocası Menelaus'a %100 sadık bir hanımefendi. Paris'e aşık filan değil. Kendilerince Helen'in namusunu korumak istemişler bu şairler anlaşılan. Dönelim konumuza. Proteus geçmişi, şu anda olanları ve geleceği bilir. Kehanet tanrısı olan Apollo'nun kahinlerine danışmak için insanların antik dönemde ta Didime, Side'ye geldiğini veya Yunanistan'da Delphi'ye, Delos'a gittiklerini düşününce geleceği görmeye ne kadar talep olduğunu anlıyorsunuz. Hatta şu anda da falcılara olan talepten hala bu talebin yoğun olduğunu görüyoruz. Geleceklerini öğrenmek için Proteus'a yönelenler de olmuş tabii antik dönemde. Ama mitlerde bu insanlar genelde eli boş dönerler. Çünkü Proteus yüzlerce kahini olan Apollo'nun aksine kehanetlerini paylaşmayı sevmez. Onları kendine saklamak ister. Birisi kendisinden bu tarz bilgiler almaya çalıştığındaysa kaçar, kaçabildiği kadar. Zırt pırt şekil değiştirdiği için onu elde tutmak zaten zor. O yüzden onu sadece öğle uykusunda yakalayıp bağlamayı başarabilirseniz geleceğinizi öğrenebilirsiniz. Yakaladığınızda da şekil değiştirecektir. O yüzden neye dönüşürse dönüşsün sımsıkı sarılıp onu kaçırmamanız gerekir. Çünkü kararlı olduğunuzu, elinizden kurtulamayacağını anladığında normal haline döner. Sorunuzu cevaplar ve asla yalan söylemez. Ondan ne duyarsanız duyun gerçek olduğuna emin olabilirsiniz. Genelde de sorunuzun cevabını verdikten sonra denize atlar. Yani böyle bakınca biraz yabani bir tanrı gibi görünüyor ama aslında geleceği öğrenmenin karşıdakine iyi gelmeyeceğini düşünüyor. Bu yüzden de biraz yabani takılıyor. Bu yüzden kaçma temayülü var. Çünkü insanların o isteğe karşı koyamayacağını biliyor. Homeros'un Odise adlı eserinden bahsetmiştim eski bölümlerde. Genel olarak Truva Savaşı'ndan sonra evine dönmeye çalışan kralları anlatır. Bunlardan en önemlisi de Odysseus ve arkadaşları. Odysseus, Tanrı Poseidon'un tek gözlü dev oğlunu öldürdüğü için Poseidon'u oldukça kızdırır ve Poseidon onun yıllarca denizlerde oradan oraya sürüklenmesine sebep olur. Evine dönmesini engeller. Odysseus da bu yolculuk boyunca tehlikeli ve heyecanlı maceralara atılır mecburen. Tıpkı onun gibi arkadaşı Sparta kralı Menelaus da evine dönmeye çalışırken başından bir sürü olay geçer. Menelaus kimdi? Hani karısı Helen Truvalı Paris'le Truva'ya kaçmıştı. O da intikam almak ve karısını geri almak için Truva Savaşı'nı başlatmıştı. İşte o Menelaus. Neyse, Menelaus da evine dönüş yolunda fırtınalı kıyılardan geçer. Deniz canavarlarıyla boğuşur, birçok adamını kaybeder tıpkı Odysseus gibi. Bu yolculuklar sırasında yolu bir gün Mısır'ın Faros Adası'na düşer. Yani aslında kötü rüzgarlardan kaçarken yolu mecburen oraya düşer. Buranın diğer fırtınalı kıyılara göre daha güvenli olduğunu düşünür Menelaus. Limanı rahat görünüyor, kumsalı da gemiler için ideal diye düşünerek adamlarını burada karaya çıkarır. Bir süre burada kalır. Bir gün adada tanrıça Editoi karşısına çıkar ve ona bir ipucu verir. Bu perişan yolculuktan nasıl kolayca kurtulabileceğini öğrenmek için baban Proteus'a danışmalısın der. Ama ondan bilgi alabilmek için önce onu yakalaman lazım. Fokların denizden dönüp karaya çıkmalarını bekle. Onlar uyuduğunda babam da uykuya dalacaktır. İşte o zaman onu yakalamalı ve sorunu cevaplayana kadar asla bırakmamalısın. Kısa bir mola verip size Ixo'nun denizin kâhin tanrısı Proteus'tan ilhamla öğrettiği Ixo Proteus kokusunu anlatmak istiyorum. Aromatik notalarıyla denizin sıcaklığını, odunsu notalarıyla dinginliğini ve kâhin Proteus'un bilgeliğini burnunuzun ucuna kadar getirecek bir koku. İçinizdeki kaçamak ve bilgi Proteus'u yansıtmak için Ixo Proteus kokusunu mutlaka deneyin. Hikayenin geri kalan kısmını Menelaus'un ağzından Azra Erhat'ın anlatımıyla seslendireyim. Deniz ihtiyarı güçlü Proteus'un bir kızı vardır. Editoi'dir bu kızın adı. Alt üst etmiştim herhalde yüreğini onun. Tek başıma dolaşırken rastlamıştım bir gün ona. Epey uzaktaydım arkadaşlarımdan. Açlık kemiriyordu karınlarını onların. Çengelli oltalarla dört dönüyorlardı adayı. Ölüyorlardı balık balık diye. Karşında durup seslendi bana. Dedi ki, sen bu kadar hımbıl aptal mısın yabancı? Yoksa bile bile mi koyverdin kendini böyle? Ne diye oyalanır durursun bu adada? Çok mu hoşuna gider acı duymak? Bir türlü bulamazsın çıkmanın yolunu. İler tutar yeri kalmadı dostların. Böyle konuştu. Ben de karşılık verdim. Dedim ki, hangi tanrıçasın bilmem ama açıkça diyeyim sana bak. Durmuyorum burada ben kendi isteğimle. Bir suçum var gibime gelir yaygın gökte oturan tanrılara karşı. Bari sen söyle, bilir tanrılar her şeyi. Hangi ölümsüz tanrı bağlar yolumu? Söyle, ne yapayım da açılayım denize? Böyle dedim, tanrıça da o saat karşılık verdi. Dedi ki, diyeyim sana her şeyi dost doğru. Buraya sık sık gelir ey yabancı, yalan bilmez bir deniz ihtiyarı. Mısırlı Proteus derler bu ölümsüze. Bilir denizin tekmil girdisini çıktısını. Poseidon'un kullarındandır o. Benim babammış, ondan doğmuşum ben. Pusuya düşürür de bir yakalarsan onu, söyler yolunu sana, yolda ne kadar gideceğini, gösterir nasıl döneceğini balıklı denizde. Dilersen ey Zeus'un beslediği, söyler sana sarayında iyi kötü neler olup bittiğini, bu sıkıntılı uzun yolculuğa çıktığın günden bu yana. Böyle dedi, ben de karşılık verdim. Dedim ki, nasıl düşüreyim onu pusuya? Sen söyle, beni görür de anlarsa kaçar elimden. Tanrıyı alt etmesi bir ölümlünün çok zor. Böyle dedim, Ulu Tanrıça da karşılık verdi. Dedi ki, Bak ben de dost doğru diyeyim sana. Gün dolanıp varınca göğün ortasına, çıkar dalganın sırtına denizin yalan bilmez ihtiyarı. Saklanır Zephyros'un kara yeli altında. Zephyros rüzgar tanrısıydı. Sonra gider oyuk mağaralara uzanır. Alıcalı enginden çıkıp sürüyle yatarlar çevresine. Güzel deniz tarçısının yüzen ayaklı fok balıkları. Derinlerin ekşi deniz kokusunu yayarlar ortalığa. Götürürüm seni oraya şafak söker sökmez. Sen sağlam döşemeli gemilerinden seçiver arkadaşların arasında en yararlı üç adam. İhtiyarın tekmil düzenlerini anlatayım şimdi sana. En önce fokları sayacak o. Sonra ayıracak onları beşer beşer. Uzanacak aralarında sürüdeki çoban gibi. Görür görmez siz onun uykuya daldığını, o saat saldırın var gücünüze. Ne yaparsa yapsın koy vermeyin. Tutun sımsıkı. Her kılığa girecek, her biçimi alacak, benzeyecek yerde sürünen tekmil hayvanlara. Su olup akacak, ateş olup yakacak, bırakmayın sakın. Tutun daha sıkı. Ne zaman dile gelip başlarsa konuşmaya, zoru bırakın, çözün bağlarını. Sor ona yiğidim, başına bu dertleri ören kim? Sor nasıl döneceğini balıklı denizde. Proteus burada kıyıya yakın mağaralarda kötü kokulu fok sürüleriyle beraber yaşıyordur. Ve tabi Menelaus ona bu korkunç seyahatiyle ilgili danışmak, tanrıların kendisine neden kızıp onun yolunu kötü yerlere çıkarttıklarını sormak için yanıp tutuşuyordur. Tanrıça Editoi, Menelaus'a bu öğütleri verip denize dalar. Menelaus heyecanlı ve düşünceli halde gemilerinin yolunu tutar. Adamlarıyla beraber yemeklerini yiyip kumsalda uyurlar. Şafak sökerken Menelaus en çok güvendiği 3 adamıyla deniz tanrısı Proteus'un yaşadığı yere gider. O sırada Proteus foklarıyla beraber denizdedir. Onun Menelaus'a akıl veren kızı Tanrıça Editoi, Menelaus için babasına tuzağı kendi elleriyle hazırlıyordur. Denizden getirdiği 4 adet fok balığının derilerini yüzmüş ve kumsalda 4 tane oyuk kazmıştır. Menelaus ve adamları bu oyuklara uzanırlar ve Tanrıça üzerlerine az önce yüzdüğü fokların derilerini atar. Ama fok derileri çok kötü kokuyordur. Adamlar kokuya dayanamayınca Tanrıça onların burunlarına hoş kokulu bir bal sürer. Adına Tanrı balı dediği bu balın güzel kokusuyla adamlar fokların kötü kokusunu almazlar ve sabırla Proteus'u beklemeye başlarlar. Bütün gün beklerler ve sonunda foklar karaya çıkıp birer birer kumsala uzanır. Foklardan sonra Tanrı Proteus da kumsala çıkar. Menelaus ve adamları dahil tüm fokları sayar ama hiç kafası karışmış gibi durmuyordur. Sonra da fokların yanına uzanır. İşte tam o sırada Menelaus ve adamları fok derilerinin altından çıkıp Proteus'un üstüne atlarlar. Proteus ilk olarak uzun yeleleri olan çok yırtıcı bir aslana dönüşür ama kaçmayı başaramaz. Sonra bir ejderhaya, sonra da leopara dönüşür ama nafile. Tüm korkularına rağmen adamlar onu yine bırakmaz. Proteus güçlü ve gaddar bir yaban domuzuna dönüşür ancak yine kurtulamaz. Sonunda suya dönüşür, adamların parmaklarının arasına kayıp gidecektir. Ama adamlar onu bir şekilde bir yerde tutmayı başarırlar. Proteus artık kaçamayacağını kabullendiğinde konuşmaya başlar. Hangi tanrı öğüt verdi sana Atreus'un oğlu? Ne diye yakalayıp tuzağa düşürdün böyle beni? Söyle bakalım isteğin ne? Menelaus cevaplar. Neden sorarsın ihtiyar bilmezmişsin gibi. Nice zamandır tutulup kalmışım bu adada. Çıkmanın yolunu bulamadım bir türlü. Öyle daralır ki göğsümde yüreğim. Sen söyle, bilir tanrılar her şeyi. Beni alıkoyan, yolumu kesen hangi tanrı? Söyle nasıl döneyim balıklı denizde? Proteus ona istediği cevabı verir. Şarap rengi denizde varabilmen için yurduna güzel kurbanlar sunmalıydın yola çıkmadan hem Zeus'a hem öbür tanrılara. Gitmezsen Zeus'un akıttığı Agiptos ırmağı kıyılarına, orada yaygın gökte oturan ölümsüzlere kutsal yüzük kurbanlar vermezsen, nasip olmayacak sevdiklerini görmek sana. Yüksek çatılı evine, baba toprağına kavuşmak nasip olmayacak. Bunu yaparsan açar tanrılar özlediğin yolu. Menelaus bir daha sorar. Nasıl buyurduysan öyle olsun ihtiyar. Ama sen de söyle bana. Dost doğru bir bir Nestor'la Troya'dan gelirken gemilerde bıraktığımız akalılar döndüler mi sağ salim? Aralarında uğursuz ölümle ölenler var mı? Gemilerin içinde ölenler ya da sevdiklerinin kollarında savaş dönüşü? Proteus biraz çıkışır. Atreus oğlu ne diye sorarsın bunları bana? Benim bildiklerimi bilme, öğrenme daha iyi. Öğrenirsen edemezsin gözyaşı dökmeden. Dostlarının birçoğu kaldıysa birçoğu öldü. Tunç sırlı aka önderlerinden ikisi, yalnız ikisi öldü Sıla'ya kavuşmadan. Sen de bulundun, bilirsin o savaşı. Üçüncü önder sağ ama engin denizin öbür ucunda, Odysseus'u kastediyor. Ayas öldü. Uzun kürekli gemileri de battı. İlkin Poseidon sürdü gemilerini Girya denilen koca kayalara. Onu da kurtardı denizden. Athena çok kızıyordu ama ölümden kurtaracaktı gene de onu. Ama büyük laf etti Ayas. Bir suç işledi, çok ağır. Kurtuldum dedi. Koca uçurumlarından denizin tanrılar bana vız gelir dedi. Öyle de bağırdı ki Poseidon duydu bu dediğini. O saat aldı üç dişli yabasını güçlü ellerine. Saldırdı Girya kayasına, böldü onu ikiye. Bir parçası olduğu yerde kaldı kayanın, bir parçası yuvarlandı denize. Ayas bu kayanın üstünden savurmuştu küfrü. Kaya sürükledi onu dalgalı engin denize. Orada öldü yuta yuta acı suyu. Proteus, Menelaos'a ayrıca kardeşi Agamemnon'un nasıl öldürüldüğünü, neler yaşadığını da anlatınca Menelaos'un içi paramparça olur. Tanrı onu yatıştırır. Yapacak bir şey yok. Sen kurbanlarını sun, tanrılara ibadet et, yurduna döneceksin der. Menelaos onun dediği ırmağın kıyısında tanrılara kurbanlarını sunar, öldüğünü öğrendiği kardeşi Agamemnon için de temsili bir mezar yapar ve yola çıkar. Öyle güzel bir rüzgar eser ki tıpkı Proteus'un dediği gibi onu dosdoğru ülkesine götürür. Tanrı Proteus, antik dönem şairi Virgil'in eserlerinde de karşımıza çıkar. Mesela onun anlattığı bir mite göre Apollon'un oğlu Aristeus normalde arıların koruyucusudur. Ama bir gün arıları birer birer ölmeye başlar. Çok endişelenen Aristeus nedenini anlamak için Proteus'a danışır. Kendi babası kehanet tanrısı olmasına rağmen Proteus'a gidiyor. Neyse, Proteus ona der ki, sen Yürüdike'nin ölümüne sebep olduğun için tanrılar seni cezalandırıyor. O yüzden arıların ölüyor. Nasıl ya der Aristos. Ben Yürüdike'ye hiçbir şey yapmadım ki. Dolaylı olarak yapmışsın der Proteus. Sen onun yanındaki orman peylerinin dikkatini dağıtmışsın. Yürüdike de korkup kaçarken yılan ısırmış. O da zehirlenip Hades'in diyarına gitmiş. Yani ölmüş. Yürüdike'nin ilginç ölümünü ve Orpheus'a dokunaklı aşk hikayesini eski bölümlerden dinleyebilirsiniz. Alman mistik simyacı Heinrich Kundrat, cıva elementini değişken ve esnek yapı sebebiyle Tanrı Proteus'a benzetmiştir. Ünlü İsviçreli psikolog Carl Jung da Proteus'u kehanet yeteneği ve şekil değiştirme sebebiyle bilinçaltına benzetmiş ve simyanın merkezi ama anlaşılması güç maddesi olan cıva ile benzerliğinin dikkat çekmiştir. Çok sevdiğim Eva Green'in oynadığı 2014 yapımı Penny Dreadful adlı bir dizide Dr. Frankenstein yarattığı insan yaratığa Shakespeare'in kitaplarından birinden bir isim seçtiriyordu. O yaratık da Proteus ismini seçiyordu durumuna çok uygun bir şekilde. Shakespeare Richard gibi bazı eserlerinde değişkenlikten, adaptasyondan bahsederken Tanrı Proteus'a gönderme yapmıştır. Bu bölümde size kaçamak olduğu için gizemli, yalnızlığı ve denizi seven, geçmişi geleceği her şeyi gören ama geleceği bilmek kötü etkileyeceği için anlatmayı sevmeyen Tanrı Proteus'u anlattım. Ne dersiniz? Siz kötü de olsa geleceği bilmek ister miydiniz? Bana Instagram'dan yazın. İkso parfümlerini sunduğum mitolojik inciler bitti.